Ayrım 4.
Onu teknede bırakıp granit basamaklardan çıkarak Happy Tapınağı'nın girişine doğru yürüdüm. Yüksek kapılı girişteki meşaleler duvarlardaki rölyefleri canlandırmış gibiydi. Tanrıça Happy benim en sevdiğim tanrıçalardan biridir. Aslında ne tanrı ne de tanrıçadır. Hem koca bir penisi hem de mağara gibi büyük bir vajinası ve herkese süt veren büyük memeleri olan sakallı garip bir hermafrodittir. Nil'in ve hasat tanrıçasının ilahlaştırılmışıdır. Mısır'ın iki krallığı ve bütün halkı tümüyle bu tanrıçaya bağlıdırlar. Tanrıça cinsiyet değiştirebilir ya da Mısır'ın pek çok tanrısı gibi istediği herhangi bir hayvanın biçimine girer. Tanrının çift cinsiyetine karşın hanımım Losiris ve ben onu hep dişi olarak kabul etmişizdir. Happy rahipleri bu konuda bizden farklı düşünürler. Tanrıçanın taş duvarlar üstündeki resimleri kırmızı, sarı ve mavi boyalarla çizilmişti. İyi bir nehir ineği başını uzatmış bakarken doğaya üretken olup çoğalmasını söyler gibiydi. Buysa benim o andaki heyecanın hoşgörüsünden yararlanmakta olduğu düşüncesi içimi korkuyla dolduruyordu. Yan mihraplardan birinde diz çökmüş duran bir rahibe görünce hemen yanına koşup eteğini çekiştirdim. Kutsal kız kardeşim, büyük vezirin kızı Losiris hanımı gördün mü? Yukarı Mısır'da hanımımı tanımayan çok az kişi vardır. Herkes onu güzelliği, neşeliliği ve sevimliliği yüzünden çok sever ve sokaklarda, pazar yerlerinde hep çevresini sarar. Dişlek ve bumburuşuk rahibe bana bakıp sırıttı. Kemikli parmağını burnunun kenarına öylesine kurnazca ve bilmiş bir havayla sürttü ki tüm korkularım doğrulanmış oldu. Kadını bir daha, bu kez biraz daha sertçe sarstım. Şimdi nerede? Ey saygı değer ana, yalvarırım söyle. Ama kadın konuşmadan başını iki yana salladı ve gözlerini iç odaya doğru çevirdi. Granit taşlar üzerinde koşarken kalbim ayaklarımdan hızlıydı. O halime karşın hanımımın cesaretine şaşmaktan kendimi alamadım. Yüksek soylular arasında olduğundan en kutsal yerlere girmeye hakkı vardı. Ama koskoca Mısır'da bir aşk buluşması için burayı seçecek ikinci bir kişi var mıydı acaba? Kutsal yere girerken duraksadım. İçgüdülerimde haklıydım. Korktuğum gibi ikisi de oradaydı işte. İçeride olanlardan o kadar emindim ki neredeyse onlara o işi kesmeleri için bağıracaktım. Ama birden toparladım kendimi. Hanımım her zamankinden daha giyinikti. Göğüsleri kapalıydı ve başını mavi bir şalla örtmüştü. Happy'nin dev heykeli önünde diz çökmüş, mavi nilüferlerle süslenmiş olan tanrıça kıza gülümsemekteydi. Tanrıça kızın yanında diz çökmüş, silahlarını ve zırhını bir kenara bırakmıştı. Üzerinde sadece keten bir gömlek, kısa bir etek, ayaklarında sandallar vardı. Genç çift el ele tutuşmuş, fısıldaşırlarken yüzleri birbirine değecek kadar yakındı. Korkularımın yersiz olduğunu görünce pişmanlık ve utanç duydum. Hanımımdan nasıl kuşkulanabilmiştim. Sessizce gerilemeye başladım. Yan mihraba gidip hem tanrıçaya şükredecek hem de olup biteni görünmeden izleyebilecektim. Ancak Losiris de aynı anda ayağa kalkıp tanrıça heykeline doğru yürüyünce onun o genç kız zarafetini bir an seyretmek için durakladım. Losiris boynundaki benim yaptığım lapis lazuli taşından tanrıça heykelciğini çıkardı. Onu tanrıçaya sunmak üzere olduğunu anlayınca yüreğimde bir şey cız etti. O mücevheri kıza olan tüm sevgimle biçimlendirmiştim ve boynundan ayrılmasına gönlüm razı olmuyordu. Losiris parmaklarının ucunda yükselip gerdanlığı ilahinin boynuna taktı. Sonra diz çöküp taş ayaklarını öptü. Tanrıs olduğu yerden onu seyrediyordu. Losiris ona dönmek için ayağa kalkarken kapı önünde durduğumu gördü. Gölgelere sığınmaya çalıştım. Bu o kadar mahrem bir ana tanık olduğum için utanmıştım. Ancak kızın yüzü sevinçle aydınlandı ve ben kaçamadan koşup yanıma geldi, ellerimi tuttu. Taita, burada olduğun için ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Şimdi her şey o kadar bütünleşti ki. Elimden tutup beni içeri sokarken Tanus da ayağa kalkıp gülümseyerek yanıma geldi. Öteki elimi tuttu. Geldiğin için teşekkür ederim. Sana her zaman güvenebileceğimizi biliyordum. Niyetimin onların sandığı kadar temiz olmamasını isterdim. O yüzden suçlu kalbimi sevgi dolu bir gülümsemenin ardına sakladım. Diz çök diye Losteris bana emretti.
Burada birbirimize söyleyeceğimiz her şeyi duyabilirsin. Hapi ve bütün Mısır tanrıları önünde bizim tanığımız olacaksın. Beni iterek diz çöktürdü. Sonra Tanus'la Tanrıça heykelinin önündeki yerleri alıp el ele tutuşarak birbirlerinin gözleri içine baktılar. İlk konuşan Losteris oldu. Sen benim güneşimsin diye fısıldadı. Sen olmadığın zaman günüm kararır. Sen kalbimin nilisin dedi Tanus. Aşkının suları ruhumu besler. Sen bu dünyada da gelecek dünyalarda da benim erkeğimsin. Sen benim kadınımsın. Sana sevgimi sunuyorum. Horus'un kanı ve soluğu üzerine yemin ederim. Yeminini kabul ediyor ve 100 kat fazlasıyla sana iade ediyorum. Aramıza kimse giremez. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Biz sonsuza kadar tekiz artık. Losteris uzattığı yüzünü uzun uzun öptü. Tanus bildiğim kadarıyla ilk kez öpüşüyorlardı. Bu kadar mahrem bir anı seyretmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettim. Onlar kucaklaşırken lagundan esen ani bir rüzgar tapınağın loş koridorlarından geçerek meşalelerin alevlerini titretince sevgililerin yüzleri bir an gözlerimin önünde buğulandı ve Tanrıca heykelinin yerinden kıpırdar gibi olduğu izlenimine kapıldım. Rüzgar geldiği gibi kaybolduysa da kalın taş sütunlar çevresindeki fısıltısı tanrıların alaycı kahkahalarını andırıyordu. Kör inançlı bir korkuyla titredim. Tanrıları aşırı isteklerle kızdırmak her zaman tehlikelidir. Ve Losteris de az önce olanaksızı istemişti. Geleceğini yıllardır beklediğim andı bu ve bundan kendi ölüm günümden daha çok korkuyordum. Tanus ile Losteris'in birbirlerine ettikleri yemin asla olamazdı. Bunu ne kadar içtenlikle istemiş olurlarsa olsun asla gerçekleşemezdi. Öpüşmeyi bırakıp bana döndüklerinde yüreğim parçalanıyordu. Yüzünden neşe fışkıran Losteris, neden bu kadar kederlisin Taita diye sordu. Benimle sevin, sen de yaşamımın en mutlu günü bu. Kendimi gülümsemeye zorladım. Ancak ikisi içinde ne bir mutluluk ne de bir kutlama sözcüğü çıktı dudaklarımın arasından. Ve bu ikisi dünyada en çok sevdiğim insanlardı. Tanus beni kaldırıp kucakladı. Benim için Lord Intef'le konuşacaksın değil mi diye sordu. Evet, ne olur Taita diye Losteris de yalvardı. Babam senin sözünü dinler. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Bunu yapacaksın değil mi? Beni yaşamım boyunca bir kere bile kırmadın sen. Yapacaksın değil mi? Onlara ne söyleyebilirdim ki? Çıplak gerçeği söyleyecek kadar acımasız olamazdım. Bu taze aşkı çürütecek hain sözcükleri bulamıyordum. Konuşmamı onlar için sevincimi belirtmemi, onlara yardım ve desteğimi vaat etmemi bekliyorlardı. Ama ben dilsiz kesilmiştim sanki. Ham bir portakal dişlemiş gibi kupkuruydu ağzım. Taita ne oldu? Neden bizimle sevinmiyorsun sen de? İkinizi de sevdiğimi bilirsiniz ama devam edemedim. Ama ne? Ama ne Taita diye sordu Losteris. Neden bu en mutlu günümde yüzünü asıp ama diyorsun? Hanımım kızmaya başlamıştı. Çenesi kasılıyordu ama gözleri de nemlenmişti. Bize yardım etmek istemiyor musun? Yıllardır bana verdiğin sözlerin gerçek değeri bu mu? Yanıma gelip yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Hanımım lütfen öyle konuşma. Bu davranışı hak etmedim ben. Hayır, dinle beni. Yeni bir patlamayı önlemek için parmaklarımı dudaklarına bastırdım. Benim için değil. Baban Lord Intef. Evet. Öyle Losteris parmaklarımı dudaklarından çekti. Babamı ona gidip her zamanki gibi konuşacaksın ve her şeyi yoluna girecek. Losteris, çocuk değilsin artık. Kendini çocukça hayallere kaptırmamalısın. Babanın asla razı olmayacağını ama kız beni dinlemiyor, söyleyeceğim gerçeği duymak istemiyordu. Lafı ağzıma tıkayarak Tanus'un servetinin olmadığını biliyorum dedi. Ama geleceği çok parlak. Bir gün Mısır'ın tüm ordularının komutanı olacak. Bir gün iki krallığı birleştirecek, savaşta çarpışacak ve ben de onun yanı başında olacağım. Hanımım lütfen dinle beni. Sorun sadece Tanus'un servetinin olmaması değil. Çok daha başka şeyler de var. Onun soyu ve yetişmesi öyle mi? Seni huzursuz eden bu mu? Ailesinin en az bizimki kadar soylu olduğunu bilirsin. Harrab Lord'u, Pianki babamın eşiti ve en iyi arkadaşıydı. Lostiris kulaklarını bana kapatmıştı. Yol açmak üzere olduğu felaketin derinliğini fark edemiyordu. Ne o ne de Thanos, ama herhalde koca krallıkta bunun tam olarak anlayan tek kişi bendim. Lostiris'i bunca yıldır gerçeklerden korumuş ve tabii bunu Thanos'a da söyleyememiştim. Şimdi nasıl açıklayabilirdim ki babasının sevdiği gence duyduğu nefretin büyüklüğünü nasıl anlatabilirdim? Bu suçluluk ve kıskançlıktan doğan bir nefretti. Bu nedenle de çok daha amansızdı. Ancak efendim İntef kurnaz ve hilekar bir adamdı. Duygularını çevresindekilerden saklamayı iyi bilirdi. Nefret ve kıskançlığını bir yana bırakıp yok edeceği kişiyi öper, ona servetler bağışlardı. Nehrin su içme yerinde çamurlara gömülü bekleyen timsahların sabrı vardı onda. Yıllarca, hatta 10 yıl bekler ama fırsat çıkarsa bir timsah kadar hızlı hareket edip kurbanını kapardı. Lostiris babasının bu kinciliğinden habersizdi. Onu Thanos'un babası Pianki'yi sevdiğine inanırdı. Ancak kendisini hep korumuş olduğum için gerçeği nasıl bilebilirdi ki? Lostiris o tatlı masumluğu içinde babasının sadece sevgilisinin servetine ve ailesine itiraz edebileceğine inanmaktaydı. Taita, Thanos'un soylular listesinde benim eşitim olduğunu biliyorsun. Tapınak kayıtlarında yazılıdır bu. Babam bunu nasıl inkar edebilir? Sen nasıl inkar edebilirsin? Kabul ya da red benim hakkım değildir hanımım. O zaman babamla konuşacaksın değil mi sevgili Taita? Söz ver, yalvarırım sana. Sadece başımı sallayıp gözlerimdeki umutsuz ifadeyi saklayabilirdim. Karnak'a dönen filo iyice yüklüydü. Hayvan postu ve tuzlanmış ek yükleriyle kalyonlar suya iyice gömüldükleri için Nil'in akış yönünün aksine olan yolculuğumuz iyice yavaşlamıştı. Ama ağırlaşan kalbim ve giderek artan korkumla bana çok hızlı geliyordu. Sevgililer yeni ilan ettikleri aşkları ve önlerindeki engelleri temizleyeceğime olan güvenleriyle neşe içindeydiler. Onlara bu mutluluk günlerini yasaklamaya içim el vermiyordu. Bunun birlikte olacakları en son gün olacağını çok iyi biliyordum. Bir parçacık cesaretim olsaydı onları bir gece önce öylesine karşı çıktığım aşklarını birleştirmeleri için yüreklendirirdim. Çöp çatanlığım konusunda efendimi bir kere uyarmamdan sonra bir daha buna fırsat bulamayacaklardı. Efendim onların durumunu öğrendiği anda aralarına girecek ve birbirlerinden sonsuza dek ayıracaktı. Bu nedenle ben de onlar kadar neşeyle güldüm ve korkularımı saklamaya çalıştım. Aşk gözlerini öylesine kör etmişti ki başka zaman olsa hanımım bu halimi hemen anlardı. Ama bu kez anlamadı. Hanımım da benim onu tanıdığım kadar tanırdı. Üçümüz teknenin burnunda oturup bayramın en büyük töreni olacak Osiris geçit törenini konuştuk. Efendim İntef beni geçit töreninin düzenleyicisi yapmış, ben de hem Lostiris'e hem Thanos'a önemli roller vermiştim. Bayram her iki yılda bir Osiris dolunayının çıkmasıyla yapılır, bir zamanlar bu yıllık bir olaydı. Ancak saray halkının Elefantin'den Tebe taşınma masrafları ve saray düzeninin altüst olması öyle boyutlara ulaşmıştı ki Firavun iki yılda bir yapılmasını buyurmuştu. Bizim Firavunumuz altın konusunda çok tutumlu bir insandı. Geçit törenini planları önümde beni bekleyen sıkıntıyı düşünmekten kurtardığı için iki sevgiliyle rollerini prova etmeye başladı. Lostiris Osiris'in karısı Isis'i oynayacak, Thanos da Horus rolünü üstlenecekti. Aradan bir süre geçtikten sonra gözcünün sesiyle kendime geldim. Filo, nehrin son dönemecini de almıştı. Büyük Tebi oluşturan ikiz Luxor ve Karnak kentleri sert Mısır güneşi altında bir gerdanlık gibi parıldayarak önümüzde uzanmaktaydı. Hayal sona ermişti artık. Şimdi gerçekle yüz yüze gelme zamanıydı. Ayağa kalkarken müthiş bir sıkıntı içindeydim. Thanos, benimle Lostiris'i Kratos'un kalyonuna nakletmelisin. Efendimin casusları bizi kıyıdan gözleyeceklerdir. Bizi senin yanında görmemeliler. Biraz geç kalmadın mı diyerek gülümsedi Thanos. Bunu birkaç gün önce düşünecektin. Babam nasıl olsa öğrenecek dedi Lostiris. Böyle haber almasını senin işini kolaylaştırabilir. Sen benden iyisini biliyorsan o zaman bildiğini yaparsın. Ben de bundan böyle bu çılgınlıklarınıza karışmam dedim. Hemen yelkenleri indirdiler. Thanos Kratos'un teknesinin yaklaşmasını işaret etti.
sevgililerin veda etmeleri için fazla bir zamanları kalmamıştı.
Filo'nun yarısının gözleri önünde kucaklaşmaya da cesaret edemediler. Kratos'un teknesinin arkasında Horus'un soluğuna el salladık. Tekne kürekleri kanatlanmış gibi Luxor kendine doğru yol alırken, biz de başvezirin nehrin daha ilerisinde olan sarayına doğru yola gittik. Saray rıhtımına yanaşır yanaşmaz efendimin nerede olduğunu sordum ve Firavun'un nehrin batı yakasındaki mezarını ve tapınağını teftişe gittiğini öğrenince çok sevindim. Kralın mezar ve tapınağı, iki krallığın kırmızı ve beyaz çifte tacını başına geçirdiği ilk günden beri, yani 11 yıldır inşa halindeydi. Artık bitimi yaklaşmıştı ve kral bayram sona erer ermez ziyaret etmek isteyecekti. Lord Intef de kralın düş kırıklığına uğramaması için telaşlanıyordu. Lordumun pek çok unvanından biri de krallık mezarlarının koruyucusuydu. Ve bu çok büyük sorumluluğu gerektirirdi. Onun yokluğu bana plan kuracağım bir gün kazandırmıştı. Ancak iki sevgili benden ilk fırsatta konuşacağım sözünü almışlardı. Ve efendimin haftalık görüşmesini ertesi gün yapacağını biliyordum. Hanımımı haremin güvenliğine emanet ettikten sonra sarayın başvezirin özel mahiyeti için ayrılmış kanadındaki daireme koştum. Efendimin saray içi işleri de varlığının geri kalan kısmı kadar karışıktı. Hepsi de büyük drohomalar ya da önemli politik bağlantılar sağlamış 8 karısı vardı. Ancak bunlardan sadece 3'ü çocuk doğurmuşlardı. Hanımım Lostiris dışında 2 de oğlu vardı. Bildiğim kadarıyla sarayda ve saray dışında olan her şeyi bilirim. Efendim 15 yıldır hareme bir kere bile uğramış değildi. Evlilik görevini yerine getirdiği son seferin sonucu Lostiris olmuştu. Cinsel zevkleri başka alanlardaydı. Başvezirin bizim kanatta yaşayan özel mahiyeti son yüzyıldır oğlancılığın soyluların avlanma merakının bile yerini aldığı yukarı krallığın en güzel köle çocuklarından oluşurdu. Güzel ülkemizi alt üst eden hastalıklardan biri de buydu işte. Ben köle çocuklardan oluşan bu seçkin insanların en büyüğüydüm. Fiziki güzellikleri solmaya başlayınca köle pazarlarına gönderilenlerin aksine ben sarayda kalmayı başarmıştım. Efendim benim güzelliğim dışında başka erdemlerim olduğunu da anlamıştı. Hoş, güzelliğim de solmuş değildi ya, aksine olgunlaştıkça çok daha yakışıklı bir erkek olmuştum. Efendim o günlerde benden pek fazla zevk almazdı. Ben de bu ihmale sevinirdim elbette. Bunu yapma nedeni genellikle beni cezalandırmak içindi. Bu davranışının bana hissettirdiği fiziki acıyı ve alçalmışlığı çok iyi bilirdi. Ben tiksintimi saklamayı ve onun beni zorladığı sapık ilişkilerden zevk alıyormuş gibi davranmayı daha çocukluğumda öğrenmişsem de onu asla kandıramamıştım. Gariptir, benim bir doğal olmayan birleşmeye karşı duyduğum iğrenme onun zevkini azaltmaz, aksine artırırdı. Efendim İntef ne iyi yürekli ne de merhametli bir insandı. Onunla ilk sevişme gecelerinden sonra bana kanlar içinde getirilen yüzlerce köle çocuk saymışımdır. Onlara bakmış, rahat etmeleri için her şeyi yapmışımdır. Belki de köle oğlanlar bölümünden bana ak, ker yani ağabey demelerinin nedeni de budur. Efendimin gözde oyuncağı olmayabilirdim ama bana bundan daha çok değer verirdi. Onun için çok şeydim ben. Hekim ve ressam, müzisyen ve katip, mimar ve muhasebeci, danışman ve sırdaş, mühendis ve kızının dadısı. Beni sevdiğine ya da bana güvendiğine inanacak kadar saf değildim ama kimi zaman bunlara yakın bir duygu hissettiğine inandığım olurdu. Lostiris o nedenle onunla kendi adına konuşmamı istemişti. Efendim İntef'in kızı konusunda evlilik değerinin en yükseğini elde etme dışında pek bir kaygısı yoktu. Bu işi de tümüyle bana bırakmıştı. Kimi zamanlar Nil'in bir taşmasından diğer taşmasına kadar geçen sürede kıza tek bir sözcük bile konuşmazdı. Kızının eğitimi yetişmesi konusunda ona verdiğim düzenli raporlara da ilgi duyduğunu görmemiştim. O akşamüstü özel daireme erkenden çekildim. İlk işim sevgililerimi beslemek oldu. Kuş ve hayvanları kendimi bile şaşırtacak kadar çok severdim. Kimse bir kediye sahip olduğunu iddia edemez ama ben 10-15 kediye yakın bir dostluk kurmuştum. Buna karşılık esaslı bir köpek sürüsüne sahiptim. Tanus ile onlarla çölde ceylan ve aslan avlardık. Yabani kuşlar balkonumu doldururlar,
omuzuma konarlar, elimden yem yerlerdi. Hatta içlerinde en cesurları yiyeceklerini dudaklarımın arasından alırlardı. Evcil ceylanım kedi gibi bacaklarıma sürtünür, iki şahinim tünedikleri yerden bana seslenirlerdi. Hayvanlarımı doyurma işi bitince köle oğlanlardan birine akşam yemeğimi getirmesini söyledim. Nehre bakan terasımda bal ve keçi sütüyle pişirilmiş bıldırcınımı yedim. Oturduğum yerden efendimin teknesinin karşı taraftan gelişini izlemeye başladım. Tek yelkeninde batan güneşin parıltısını taşıyan tekne yaklaşırken moralim iyice çökmüştü. Efendim beni bu gece çağırtabilirdi ve ben hazır değildim. Ancak az sonra saray muhafızları komutanı Rasver'in efendimin o sıradaki gözdesi o 10 yaşındaki ahu gözlü bedevi oğlanı çağırdığını duyunca içim rahatladı. Yarın sabaha iyi görünmek için o gece iyi bir uykuya ihtiyacım vardı. Sabah şafakla birlikte uyandığımda korku hala içimdeydi. Nil'in serin sularında yüzmek bile rahatlık sağlamadı. Köle çocuklardan ikisinin vücudumu yağlamak ve saçlarımı taramak için bekledikleri odama döndüm. Soylular arasındaki bu yeni makyaj modasından nefret ederdim. Benim tenim buna pek gerek göstermeyecek kadar düzgünse de efendim oğlanların makyajlı olmalarından hoşlanırdı ve ben de onu o gün özellikle memnun etmek istiyordum. Efendimin günlük toplantısını yaptığı bahçeye ilk varan ben oldum. Sonra diğer saray erkanı da yavaş yavaş gelmeye başladı. Çoğu hala esniyordu. Efendim İntef işlerini günün sıcağı başlamadan tamamlamayı sever, güneşin ilk ışıkları altında görünmesini bekledik. Mabeyinci yanımdaki yerini alırken bu sabah çok keyifli diye fısıldayınca içimde ufacık bir umut kıvılcımı belirdi. Lostiris'e verdiğim düşüncesizce sözün ciddi sonuçlarından yakayı kurtarma olasılığı olabilirdi. Aramızda rüzgarın papirüs yatakları arasında eserken olduğu gibi bir kıpırtı oldu ve efendim İntef bize doğru yaklaştı. Ünvanları ve gücünün sağladığı kudretle yürüyüşü dimdik ve tavırları gösterişliydi. Boynunda Firavun'un kendi elleriyle taktığı lot madenlerinin kırmızı altınından bir gerdanlık vardı. Çarpık vücudu ve gür sesi için seçilmiş olan cüce övücü önünde yürüyordu. Efendim güzel ya da çirkin olsun garipliklerle çevrili olmaktan hoşlanırdı. Çarpık bacakları üstünde iki yana salınan cüce efendimin ünvanlarını sıralıyordu. Mısır'ın desteğine bakın. Nil sularının koruyucusunu selamlayın. Firavun'un arkadaşı önünde diz çökün. Bunların hepsi kral tarafından verilmiş ünvanlardı. Ve çoğu efendime belirli görevler ve yükümlülükler verirdi. Örneğin suların koruyucusu olarak Nil'in mevsimlik taşkınlıklarını düzenlemekten sorumluydu. Doğal olarak bu görevi de sadık ve becerikli kölesi Taita'nın sırtına yüklemişti. Emrimde çalışan mühendis ve matematikçilerle yarım yıl uğraşıp yükselen suyun tam olarak ölçülüp taşkının boyutlarının hesaplanabilmesi için Asua'nın kayalıklarını ölçüp tıraş etmiştim. Bunlara bakarak aylar öncesinden alınacak ürünün miktarını tahmin edebiliyordum. Böylece bolluk ve kıtlık zamanları önceden bilinebiliyor ve yönetim buna uygun planlar yapabiliyordu. Firavun çalışmamdan hoşnut kalmış, efendime daha çok ünvan ve ödül vermişti. Karnak hakimi ve Yukarı Mısır'ın 22 eyaletinin valisi önünde diz çökün. Kabristan lordu ve krallık mezarları koruyucusunu selamlayın. Efendim bu ünvanlarıyla ölmüş ve yaşayan firavunlara dikilmiş anıtları inşa etmek ve bakımını yapmakla yükümlüydü. Bu görevleri de kölesinin omuzlarındaydı. Efendim bir gün önce gittiği firavunun mezarını en son bir önceki Osiris bayramında görmüştü. Toz toprak arasına gönderilip işçilere kurnaz taş ustalarına bağırıp çağırmak ve lanetler yağdırmak yine bana düştü. Yeteneklerimin boyutlarını efendime gösterdiğim için çok pişmandım aslında. Şimdi de pek belli olamadan beni diğerlerinden ayırmış gibiydi. Vahşi bir leopar kadar amansız o sarı gözleri bir an için gözlerime dikildi ve başı çok hafifçe yana eğildi. Yanımdan geçerken arkasına düştüm ve her zaman olduğu gibi boyuna ve omuzlarının genişliğine şaşkınlıkla baktım. Efendim uzun bacaklı, dümdüz ve sert bir karnı olan müthiş yakışıklı bir erkekti. Saçı gür ve parlaktı. O sırada 40 yaşındaydı ve ben de yaklaşık 20 yıllık kölesiydim. Efendim İntef bizi bahçenin ortasındaki üstü hasırla kaplı, duvarları olmadığından nehirden gelen esintiye açık bölmeye götürdü. Üzeri devlet papürüsleriyle dolu olan alçak masanın ardında taş zemine bağdaş kurup oturdu. Ben de yanındaki yerimi aldım. Günlük çalışma başlamıştı. Sabah boyunca efendim iki kere hafifçe bana doğru uzandı. Ne başını çevirmiş ne de bir şey söylemişti. Ancak fikrimi soruyordu. Ben yanımızdakilerin bile duyamayacakları bir sesle dudaklarımı kıpırdatmadan istenen bilgiyi verdim. Bir keresinde yalan söylüyor dedim. İkincisinde bu görevin adamı Retik'tir. Ve efendimin hazinesine 5 altın yüzüklük bir armağanda bulunacak dedim. Her ne kadar söyledimse de eğer o makama gelirse 1 altın yüzük de bana verecekti. Efendim öğle saatinde memurlarını ve dilekçe sahiplerini göndererek yemeğinin getirilmesini istedi. Hem saray komutanı hem de resmi devlet celladı olan Rasfer dışında ilk kez yalnız kalabilmiştik. Rasfer'de konuşulanları duyamayacağı kadar uzaklaşıp bahçe kapısındaki yerini aldı. Efendim bir el hareketiyle yanıma gelip önüne yığılmış olan lezzetli et ve meyveleri tatmamı istedi. Herhangi bir zehrin beni etkilemesini beklerken sabahki işlerin ayrıntılarını konuşmaya başladık. Sonra bana Happy Lagoon'u seferini ve büyük su aygırı avını sordu. Onu da anlattım. Nehir ineklerinin diş post etlerinden bekleyeceği karın rakamlarını verdim. Karı biraz şişkin göstermiştim. Hemen gülümsedi. Gülümsemesi çok açık ve etkileyicidir. Bunu bir kere gördünüz mü, efendimin insanları yönetmekteki ustalığını daha iyi anlarsınız. Bunu çok iyi bilmesi gereken ben bile yine onun büyüsüne kapılmıştım. Nehir ineği etinden bir parça koparırken derin bir soluk alıp cesaretimi topladım. Efendim, kızınızı da benimle birlikte sefere götürdüğümü bilmeniz doğru olur sanırım dedim. Gözlerinden bunu bildiğini ve olayı kendisinden saklamamı beklediğini anlamıştım. Daha önce bizim iznimi almayı düşünmedin mi diye sordu. Bana tam gideceğimiz an istemişti. Tanrıça Hapi'nin onun koruyucusu olduğunu bilirsiniz. Ona Lagun Tapınağı'nda tapmak ve adakta bulunmak istiyordu. Yine de bana sormadın ama. Soyduğum üzümü uzattım. Kendisine dudaklarını aralayıp meyveyi ağzına kaydırdı. Bu bana karşı kırgın olmadığının işaretiydi. Tanus ile Losteris olayın ayrıntılarını henüz öğrenmemiş olmalıydı. Efendim o sırada Asuan hakimiyle toplantıdaydı. Sizi rahatsız etmedim. Ayrıca görebildiğim kadarıyla bir sakıncası yoktu. Bunun sizin ilginize layık olmayan bir ev işi olduğunu düşünmüştüm. Çok kurnazsın sevgilim dedi. Ve de bugün çok güzelsin. Göz kapaklarını boyama biçiminden hoşlandım. Ya sürdüğün o koku nedir? Yabani menekşe çiçeği özü. Beğendiğinize sevindim. Size armağan etmek için küçük bir şişe hazırlamıştım. Şişeyi çantamdan çıkarıp uzatmak için dizüstü çöktüm. Parmağını çenemin altına koydu, yüzümü kaldırıp dudaklarımdan öptü. Geri çekilip yanağımı okşayana kadar görevim olduğu için ben de öpüşüne karşılık verdim. Niyetim her neyse sen hala çok yakışıklısın. Taita, bunca yıl sonra bile beni güldürebiliyorsun. Ama söyle, Losteris hanıma iyi baktın değil mi? Onu bir an bile gözünden ayırmadın umarım. Asla efendim. Şu halde onun hakkında bana söylemek istediğin olağan dışı bir şey yok demek öyle mi? Hala önünde dizüstü oturuyordum. Konuşmaya çalıştımsa da sesim boğazımda tıkanıp kaldı. Öyle zırlama sevgilim dedi. Her ne kadar erkek değilsen de benimle erkek gibi konuş. Acımasız bir alaydı bu ama beni gücendirmişti. Efendimin dikkatine sunmak istediğim bir şey var dedim. Ve evet bu gerçekten Lady Losteris'i ilgilendiriyor. Daha önce de belirttiğim gibi kızınızın kırmızı ayı ilk kez büyük nehrin taşkını sırasında yükseldi. O zamandan beri her ay güçlü bir dolunayı oldu. Efendim yüzünü buruşturdu. Kadın vücudunun bu işlevi onu tiksindirirdi. Erkek anatomisinin daha az hoş şeyleriyle uğraştığı düşünülünce bunu komik bulurdum. Lady Losteris artık evlenecek yaşa geldi diye acele devam ettim. Ateşli ve sevgi dolu bir tabiatı var. Ama ilk fırsatta bir koca bulmak akıllıca bir davranış olur sanırım. Hiç kuşkusuz sende önerecek biri vardır deyince başımı salladım. Gerçekten de bir talibi var efendim. Bir değil Taita, herhalde bir tane daha var demek istiyorsun değil mi? Şimdiye kadar teklifte bulunan Asuan hakimi ve Lot valisi de içlerinde olmak üzere en az 6 kişiyi biliyorum ben. Ben bu kez Lady Losteris'in onayladığı birinden söz ediyordum efendim. Hatırlarsanız hakimden şişko kurbağa, validen yaşlı teke diye söz etmişti. Çocuğun onayı da ya da onaylamaması benim umurumda bile değil. Efendim başımı salladı, beni yüreklendirmek için gülüp çenemi okşadı. Ama sen devam et Tayita. Bana Mısır'ın en büyük drohuması karşılığında damadım olma şerefini vermek isteyen bu aşık gencin adını söyle. Bakayım. Yanıt vermek için cesaretimi toplarken beni durdurdu. Hayır söyleme dur ben tahmin edeyim. Gülümsemesini çok iyi bildiğim o tilki sırıtmasını alınca benimle dalga geçtiğini anladım. Losteris'in hoşlanması için genç ve yakışıklı olmalı. Düşünüyor gibi davrandı. Senin onun adına konuşman için de ya dostun ya da koruman altındaki biri olacaktır. Bu aşığın aşkını ilan edip senin desteğini istemesi için de uygun bir fırsat gerekir. Bu nasıl ve ne zaman olmuş olabilir acaba? Yoksa gece yarısında hapi tapınağında mı? Ha? Doğru yolda mıyım Tayita? Sarardığımı hissediyordum. Bu kadar şeyi nasıl biliyordu efendim? Elini başımın arkasına kaydırıp boynumu okşadı. Sevişmeden önce hep böyle yapardı. Sonra bir kere daha öptü. Yüzünden tahminlerimde haklı olduğumu görüyorum. Saçımdan bir tutam kavrayıp çekti. Şimdi bu cüretle aşığın adını bulmak kaldı. Dakika olabilir mi? Hayır. Dakika beni öfkelendirecek kadar aptal değildir. Saçımı gözlerimden yaş getirecek kadar çekti. Kratas şu halde hem yakışıklıdır hem de bu tehlikeyi göze alacak kadar aptal. Saçımın bir yırtılma sesiyle elinde kaldığını hissettim. Boğazımdaki iniltiyi güçlükle yuttum. Yanıt ver bana sevgilim, Kratas mıydı? Başımı kucağına bastırdı. Hayır efendim diye fısıldadım. Erkekliğinin sertleştiğini fark edince hiç şaşırmamıştım. Yüzümü daha fazla bastırdı bacaklarının arasına. Kratas değildi ha? Emin misin? Şaşırmış gibi davrandı. O zaman yukarı Mısır'ın bakire kızına yaklaşacak kadar küstah ve aptal kim olabilir? Birden Rasfer diye bağırdı. Kucağındaki başımı sertçe çevirdi. Rasfer'i görebilmem için. Rasfer'in kocaman kıllı elinde su aygırı derisinden bir kırbaç vardı. Kırbaç Rasfer'in iki kolu uzunluğundaydı ve ince ucu küçük parmağı kalınlığındaydı. Onun kırbacı uzun bir deri parçasından keserek yapışını seyretmiştim. Rasfer amber rengindeki kırbacı cam gibi dümdüz olana kadar sevgiyle cilalamıştı. Şimdi o ayı pençesini andıran iri elleri arasında tam bir yay gibi bükebiliyordu. Kırbacın üstünde kuruyan yüzlerce kurbanının kanı aslında ince ucuna estetik açıdan bir güzellik de vermişti. Rasfer bu korkunç aletin sanatçısıydı. Bir darbede genç bir kızın yumuşacık baldırında deriyi parçalamadan ama bir akrep sokuşu kadar kötü yakan ve kurbanı bir anda kıvrandıran hafif kırmızı bir iz bırakabilirdi. Ya da 10 darbede insanın sırtından derisini ve etini koparır, göğüs kafesini ortaya çıkarırdı. Şimdi de başımın ucunda dururken kırbacı elinde çevirerek sırıtıyordu. Rasfer işini severdi. Benden de zekam ve yakışıklılığım yüzünden tüm kıskançlığı ve aşağılık duygusuyla nefret ederdi. Efendim İntef ensemi okşayarak içini çekti. Sevgilim kimi zaman gerçekten çok kötüsün. Ama en sadık kalman gereken kişi olan beni aldatmaya kalkışıyorsun. Hayır, sadece sadakat değil, sen varlığını bile bana borçlusun aslında. Yine göğüs geçirdi. Neden böyle hoşnutsuzluklar yaratıyorsun ki? O sersemin aşkını bana savunmanın doğru olmadığını çok iyi bilirsin. Gülünç bir çabaydı bu ama neden yaptığını tahmin edebilirim. O çocukça merhametin en zayıf yanlarından biridir ve bir gün mahvına da neden olacaktır. Ancak ben bunu bile hoşlanacak bir şey gibi görürüm bazen. Hatta seni bağışlayabilirdim. Ama senin ellerine emanet edilen bir malın satış değerini düşürdüğün gerçeğini asla görmemezlikten gelemem. Ona yanıt verebilmem için başımı tutup kaldırdı. Bunun için cezalandırılacaksın, anladın mı? Evet efendim diye fısıldarken Rasfer'in elindeki kırbacı görmek için bakışlarımı yana kaydırdım. Lord İntef başımı yine kucağına bastırarak Rasfer'e döndü. Bütün ustalığını kullan Rasfer. Deriyi parçalama lütfen. Bu dümdüz tende sürekli bir iz kalmasını istemiyorum. Başlangıç olarak 10 tane yeter. vururken yüksek sesle saydı, biz de duyalım. Kimi savaşçı ve kahraman yüzlerce insanın böyle cezalandırıldığını görmüştüm. Biri bile Rasver'in kırbacı altında sessiz kalamamıştı. Hem zaten böyle yapmak da iyi değildi. O zaman bunu ustalığına bir hakaret olarak kabul ederdi. Böyle olduğunu çok iyi biliyordum. Ve bu yoldan daha önce de geçmiştim. Aptalca gururumu yutup Rasver'in sanatına yüksek sesle takdirlerimi belirtmeye hazırdım. Ciğerlerimi havayla doldurdum.
"Bir!" diye bağırdı Rasver. Kırbaç havada şakladı. Bir kadının sonraları doğum sancısını unutması gibi ben de kırbaç acısını unutmuşum.
Kendimi hazırladığımdan daha yüksek sesle bağırdım. "Talihim varmış sevgili Tayitacığım," diye Lord Intef kulağıma fısıldadı. "Osiris rahiplerine dün gece malı incelettim. Hala sağlammış. Kucağında kıvrandım sadece acıdan değil, tapınaktaki o şehvet düşkünü yaşlı tekelerin benim küçücük kızımı ellerini ödüşünmekten iki diye bağırdı Rasver. Ben yine çığlığı bastım. Bahçe merdivenlerinden acıdan topallayarak çıkarken Rosteris'in köle kızlarından biri beni dairemin balkonunda bekliyordu.